Ayrım 8, sayfa 97. Kadın, kertenkele. Sahiden hiç hamama gitmedin mi diye soruyor Gül. İnsan ve ses dolu büyük bir evde Murat'la birlikte yaşayan kızlardan biri. Murat onu tanıştırdıktan sonra ortadan kayboldu. İşim var, sonra görüşürüz. Onu iyi İngilizce konuştuğu için Gül'e emanet etti. Aslında oradaki herkes İngilizceyi iyi konuşuyordu. Hayır, hiç gitmedim hamama diye yanıtlıyor onu Anna. Çemberli Taş'tan randevu almıştım. Biliyor musun orayı? Ama sonra nasıl devam edeceğini bilemiyor. Son bir günde başına gelenler hızla gözünün önünden geçiyor. Motosiklet, çarpışma, kan. Daha dündü. Sanki bir yüzyıl önce olmuş gibi geliyor. O halde duş almalıyım, hemen gidelim diye öneriyor Gül. Tam şu köşede var bir tane, mahalle hamamı. Turistik bir yer değil. Küçük, küçücük bir yerdir. Seveceksin. Ama çabuk olalım çünkü akşam 7'de kapanıyor. Erkekler içinse gece 11'e kadar açık. Cinsel ayrımcılık işte, diyor ve gülüyor. Hamam Anna'nın beklediğinden çok farklı. Ne bir lüks ne de fonda müzik var. Tabii ki müzik yok, ne bekliyordun sen, diye şakalaşıyor Gül. 3 bölüm var, diye açıklıyor. Birincisinde soyunuyorsun. İstersen yıkanmadan önce ya da yıkandıktan sonra bir çay içiyorsun. İkincisi ılıklık, sıcaklığa alışmak için. Ama en önemlisi sıcak ve buhar dolu bölüm. Hamamın ortasında mermerden büyük bir taş var. Üzerine uzanıyorsun. İstersen orada kese de yaptırıyorsun. Üzerleri çıplak yaşlı kadınlar ona taşın üzerine yatmasını söylüyorlar. Ve Türkçe olarak kese ister mi diye soruyorlar. Gül, Anna'nın tereddüt ettiğini görünce onun yerine yanıt veriyor. Ben her şeyimi getirdim, kesem de var diyor. Sen gevşe şimdi, sonra seni keselerim, yıkarım. Bunu söyledikten sonra güneşin altına uzanan parlak ve yumuşak bir kertenkele misali yatıyor göbek taşına. Gerçekten de sırtında sert ve biçimli poposunun tam üzerinde bir kertenkele dövmesi var. İnanılmaz seksi, oynak bir kertenkele. Burada da turistlerle karşılaşmayı ummuyordu ama Almanya'da İngiliz olduğunu tahmin ettiği 4 kız giriyor. Güneşsiz ülkelerde yaşayanlara özgü bembeyaz tenleri var. Uzun bacaklı, dolgun memeli, utangaç gülüşlü kızlar. Gül gibi onlar da 30 yaşına bile varmamış olmalılar. Buharlar arasında kızgın mermere hemen yanlarına uzanıveriyorlar. İngilizce konuşuyorlar, gülüşüyorlar. Anna merakla dinliyor onları. Bekarlığa veda için buradalar. İçlerinden biri 2 hafta sonra evlenecek. Bu onlar için hen night. İngiltere'de müstakbel gelini kutlama gecesine verilen adla tavuk gecesi. Genellikle dışarı gidilip içilir ama bu 4 kız arkadaş bunu uzun ve egzotik bir hafta sonuna dönüştürmüşler. Anna kızlara bakıyor ve onları biraz kıskanıyor. Nasıl bir tasasızlık, nasıl bir hafiflik. Kendisi evlendiği zaman bekarlığa veda partisi yapmadı. Mümkün olduğunca yalın bir tören istediğinden belediyede evlendiler. Yakın zaman önce dedesi ölmüştü. Babasını davet etmeyi bile düşünmüyordu. Böyle olunca o ve Michele, şahitleri olan Lisa ve onun kocasıyla gitmişlerdi. Aileyi temsilen boynunda annesinin inci kolyesi vardı. Annesini çağırmak istercesine eli hep incilerin üstündeydi. Evlendiklerini balayından dönünce açıklamışlardı. Bir hafta Capri'de, bir hafta da Amalfi sahillerinde gezmişlerdi. Annesi öyle yapmıştı, kendi de öyle istemişti. Capri'de küçük meydanda mutlu olmuştu. Mayıs sonuydu, hava aşırı olmasa da sıcaktı. Uzun ve yağmurlu bir kıştan sonra ilk kez sandalet giymişti. Ayakları çıplaktı. Altın alyansı da sol elinde parlıyordu. Evliydi. Artık birinin karısıydı. Bunu gururla geçiriyordu içinden. O gün gerçekten mutlu olmuştu. Anna şimdi bu kızlara ve yanında yatan Gül'e bakıyor. Çıplak kadınlara hiç bu kadar yakın olmamıştı. Küçüklüklerinde Lisa ile böyle bir samimiyet kurmamışlardı. Oysa bugün her şey normal geliyor ona. Hiç utanmıyor. Demek ki hamamın tılsımı burada. Çıplak, herkes eşit. Ama bir şey daha var. Başkalarının bedenlerini inceliyor, kendi bedenini onlarınkiyle karşılaştırıyorsun. Anna çok genç olan Gül'e bakıyor. Dolgun, iri memeleri, büyük ve koyu renkli köslül meme başlarını, kıvrak kertenkele dövmesini seyrediyor. Sonra kendi bedenini düşünüyor. Artık genç olmadığını, zamanı fazlasıyla boşa harcadığını düşünüyor. Ve artık yitirecek zamanı olmadığını. Şimdi yaşamaya başlamalı. Hemen. Hamamdan çıktıklarında Gül cep telefonunu açıyor ve tam o anda biri arıyor. Hızlı hızlı Türkçe konuşuyor ve sonra kapatıyor. Murat, Emeğin önünde gösteri varmış. Haftalardan beri gösteri yapıyoruz. Bize destek olmak için yurt dışından yönetmenler ve oyuncular da geldi ama boşuna. İnşaat şirketi vazgeçmiş gibi görünüp buldozerlerle her şeyi yıktı. Bize ne ad veriyorlar biliyor musun? Çapulcu. Oysa yıkmak, yok etmek isteyen biz değiliz ki. Biz korumaktan yanayız. Sen de gelirsin, değil mi? Neden olmasın diye düşünüyor Anna. Gidelim. Keşfetmekte olduğu yeni bir İstanbul bu. Ve hoşuna gidiyor. Sadece duvara grafiti yazarak bile olsa bu mücadele, isyan etme isteği hoşuna gidiyor. Televizyon ve DVD karşısında büyümüş olan 20-30 yaşlarındaki gençlerin şehirlerini korumak için sokağa dökülmeleri hoşuna gidiyor. Savunacak hayallerin, buldozerlerden kurtarılmak istenen bir geçmişin olması çok güzel. Yıkılmış sinemanın yakınlarına geldiklerinde gerçek bir insan seli tarafından yutuluyorlar. Sanki emeğin tozlu levhası, genç kız ve erkekleri, şehrin bütün adamlarını ve kadınlarını bir mıknatısla buraya çekmiş gibi. Sesler, uzaktan haykırışlar işitiyor. Tehlikeli olup olmayacağını düşünüyor ama sonra "bu sadece bir sinemaydı" diye geçiriyor içinden. Köşeyi dönüyorlar. Siyah deri ceketli bir kadın gururlu ve karizmatik bir eda ile kalabalığa hitap ediyor. Tomalar görünüyor. Ansızın son perdeyi oluşturmak istercesine polis geliyor. Çok sayıda gaz maskesi ve kask takmış polis insanlara gaz atmaya başlıyor. Gül onu elinden tutuyor ve "hadi geri dönelim, koş" diyor. Adam, bekleyiş. Bizi bir polis aracının içine tıkıyorlar. Direnmeye, buna hakları olmadığını, bunun barışçı bir gösteri olduğunu söylemeye çalışıyorum. Yanıtlamıyorlar bile. Zor kullanarak içeri itiyorlar. Karşı koymaktan vazgeçiyorum, biniyorum. Öfkeden çok şaşkınlık duyuyorum. Şimdiye dek hiç gözaltına alınmadım. Elbette hatalı park yüzünden ceza yemişliğim, polisle tartışmışlığım var. Ama konuşma olanağı tanınmadan itilip kakılmaya ve nezarethaneye tıkılmaya alışık değilim. Ben böyle sahneleri yalnızca filmlerde gördüm ama kendi filmlerimde değil. Sanki her şeyi dışarıdan seyrediyormuşum gibi tuhaf bir yabancılaşma hissediyorum. Her şeyi bir kameranın objektifinden görür gibiyim, setteymişim gibi. Oysa burası bir set değil, gerçek hayat. Hapishanede biten bir gösteri. Bizi emniyet merkezine götürüyorlar. Yüksek tavanlı bir bina. Genellikle sessiz olduğunu tahmin ettiğim asık suratlı bir mekan. Şimdi ise bağırış çağrışlarla ve protestolarla inliyor. Yönetmenler, oyuncular, sinema insanları, sanatçılar ve ayrıca çok sayıda öğrenci ve gazeteci burada. Bir köşede bekliyorum. Bekliyorum ve dakikalar saatlere evriliyor. Ve bu zoraki beklemede güçsüzlük ve öfke duygusu beni Venedik'te, Büyük Kanal'daki bir yapıda yaşadığım bir cumartesi öğleden sonrasına götürüyor. İtalya'ya yeni gelmiştim ve babaannem Venedikli olduğu için Venedik'te bazı uzak akrabalarımız yaşıyordu. Telefon etmiştim, onları ziyaret etmek için uğrayabileceğimi söylemişlerdi. Ben de öğrenim gördüğüm Floransa'dan kalkıp ailemin bu unutulmuş üyeleriyle tanışma heyecanıyla buraya gelmiştim. O salonda tek başıma 2 saat beklemiştim. Sonunda hizmetçi bana şöyle demişti. "Bakın, ne yazık ki müsait değiller. Beklenmedik bir durum oldu. İsterseniz bir başka gün uğrayın." Bir daha gitmedim oraya. Unuttuğumu sanıyordum. Ama bu küçük düşürülme, öfke duygusu şimdi ansızın yeniden canlanıverdi. Sonra bir köşede kocasının yanında onu görüyorum. Neval. Yaklaşmaya çalışıyorum. Polisin biri "sen yerinden kımıldama" diye bağırıyor. "Neden? Beni neyle suçluyorsunuz?" diye soruyorum. "Bunu bilmeye ve avukat çağırmaya hakkım var." Polis başka bir meslektaşına işaret ediyor. Genç ama beni tanımış olmalı. Filmlerimi görmüş olabilir. Belki de bir ilkbahar akşamında sevgilisiyle bir sinemada veya evinde DVD'den, internetten indirdiği korsan kopyadan seyretmiş olmalı. Hiç önemi yok. Benim kim olduğumu biliyor. Kim bilir, filmlerim, öykülerim onu duygulandırmıştır belki. Terbiyesiz olmayan sert bir sesle "kenara çekilin" diyor. Neval ve eşi ben onlarla konuşamadan başka bir odaya götürülüyorlar. Kadın polis belgelerimi kontrol ediyor ve ben onun zihnini okur gibi oluyorum. Ünlü bir yönetmen diye düşünüyor herhalde. Onu bir saatliğine bile içeri atarsak bize sorun yaratabilir. Yabancı basın, dış yankılar. Nüfus cüzdanımı geri verirken "gidin" diyor. Sonra alçak sesle ekliyor. "Şaştım size. Böyle insanların arasında. Siz İtalya'da yaşamıyor musunuz? Gidin İtalya'nın işleriyle ilgilenin." Ona Neval'i, öteki arkadaşlarımı soruyorum. Ama kadın polis yanıt vermiyor ve arkasını dönüyor. Sonra başıyla birine bana eşlik etmesi için işaret ediyor. Beni dışarı atması için demek daha doğru olur belki. Israr etmenin bir yararı yok. Gidiyorum. Eve döndüğünde annem hala ayakta. "Canım benim, çok merak ettim. Cenazeden sonra dönerim demiştin, saatler geçti. Seni aramayı denedim ama yanıt vermedin. Bir şey mi oldu? Şehirde kargaşa yaşandığını duydum." olanları televizyonda görmüş olabilirdi. Beyoğlu'nda bir gösteri vardı. Emek sinemasını hatırlıyor musun anne? Seninle hep gittiğimiz eski sinema. Orayı yıkmışlar. Gerçekten çok yazık. Rastlantı sonucu yolum oraya düştü. Gerçek ya da yarı gerçek her zaman en kolay şeydir. Sen de baban gibi hapse düşme de, diyor bana. Hapishane. Annem ilk kez kendiliğinden bu yasak sözcüğü telaffuz ediyor. Hapishane. Çünkü neredeyse 10 yıl boyunca ortadan kaybolan babam, neredeyse hiç hatırlamadığım babam, sesini unuttuğum babam İtalya'ya gitmemişti. Venedik'te değildi. Büfenin üzerinde duran gondolla olayın hiç ilgisi yoktu. Babam hapisteydi. Ablam ve ağabey biliyorlardı. Ben evin en küçüğü olduğumdan bilgilendirilmemiştim. Şüphesiz beni korumak içindi bu. Küçük yaştaki bir çocuğa babasının hapiste olduğunu nasıl açıklayacaklarını bilememişlerdi. Ve bu nedenle ne o zaman ne daha sonra bir şey söylenmişti. Aslında ortadan kaybolmasından sonra onu bir kez görmüştüm. Bir sabah çok erken saatte, henüz okula gitmiyordum. Annem bana şöyle dedi. Hazırlan, gidiyoruz. Sen ve ben birlikte. Babanı görmeye gidiyoruz. Otobüse bineceğiz hem de. Çok heyecanlanmıştım. Bir otobüs. İtalya'ya gitmek için olmalı diye düşünüyordum. Ama bunu onaylatmak için soru soramıyordum. Otobüs bizi babamın yattığı cezaevinin önüne bıraktı. Kapıda güvenlik görevlilerinin önünde sıraya girdiğimizde, demek ki burası İtalya, İtalya'ya geldik diye düşünüyordum. Ve her şey tuhaf görünüyordu. Hayal kırıklığı yaratıyordu. Hayır, böylesine kasvetli, hüzünlü ve kirli bir yer İtalya olamazdı. Hiç sevmemiştim bu İtalya'yı. Belki de bu sebepten hafızamdan çıkarmış olmalıyım. Ancak yıllar sonra ağabeyimden, çünkü ben hiç babamın karşısına oturup ondan bütün gerçeği anlatmasını isteyememiştim, onun cezaevine girmesinin gerekçesini öğrenmiştim. Siyasi bir sorun değil, karmaşık para işleri, kötü arkadaşlar, haksız kazançlar söz konusuydu. İnşa edilmemiş binalar, satılmamış araziler. Islakoz ve kabuklu hayvan çiftliği kurmak için Bodrum yakınlarında küçük bir koy satın almıştı ama sonra iş yürümemişti. Demek ki yanlış yatırımlar, yanlış ortaklar söz konusuydu. Demokrat Parti iktidarı döneminde parti içindeki yakınlarımız tarafından kollanmıştı. Ama 1960 darbesinden sonra bu desteği de kaybetmiş, ortada kalmıştı. İşlerin imza atılmadan, noterde anlaşma yapılmadan, sadece el sıkışılarak yapıldığı o yılların Türkiye'sinde babam bunun bedelini ödemiş ve cezaevine girmişti. Annem düşüncesinin kaldığı noktasından devam ederek, "İstanbul değişiyor ve elden gelen hiçbir şey yok, kader," dedi. Eski sinema, tabii ki hatırlıyorum. Babanın yattığı hapishanenin de şimdi otel olduğunu biliyor musun? Taylan'ın bana söylediğine göre çok lüks bir otelmiş. Belki de bugün ondan söz etmenin zamanı gelmişti. Cüzdanımdan babamın komodini üzerinde bulduğum siyah beyaz kartpostalı çıkartıyorum ve ona gösteriyorum. Çoktan beri sana bu resmin ne olduğunu sormak istiyordum anne. Elini alıyor, gülümsüyor. Sakınımlı ve tatlı bir gülümseme. Bu kartpostal değil, babanın hücresinden çektiği bir fotoğraf, diyor bana. Bak şuraya, bana görüntüde bulanık bir noktayı gösteriyor. Burada evimiz görünüyor ya da göründüğünü hayal ediyordu. Beyaz evimiz ve bahçenin ıhlamurları. 60'lı yıllardı. Bütün bu apartmanların gökdelenlerin yükselmesinden önceydi. Baban cezaevinin hücresinden bizi, evini görüyordu. Ya da en azından böyle olduğunu hayal ediyordu. Bu ona yetiyordu. Demek ki bizi düşünüyordu. Yanımızda olmayan baba kendine göre bizi seviyordu. Bu fotoğraf şimdi bana bunu kanıtlıyor. Ama ben temelde bunu hep bildim zaten. İşte bu nedenle Taylan bugün hala babamızdan yakınırken, onu varlığımızı mahvetmekle suçlarken, onun sorumsuz bir bencil olduğunu söylerken ben onu savunmayı sürdürüyorum. Senin için ne çok şey verdiğini, ne çok şey yaptığını düşün bir. Düşün ki hiçbir şeyimiz eksik olmadı. Hatta tam tersi. Sen Amerika'da okudun, ben İtalya'da. Ve şimdi sen kendi çocuklarına neler sunuyorsun? Bir de onu düşün. Hayatta asla başkalarının yargılarına takılıp kalmamak, insanların acımasızlığına ve dedikodularına kulak asmamak gerekir. Sevdiklerimizin ve bizi sevenlerin zayıflıklarını anlamaya çalışmak, bizde yarattıkları acılar yüzünden onları bağışlamak gerekir. Çünkü gerçekten önemli olan, göze görünen değil, duyguların özüdür. Biliyor musun, onun için de hiç kolay olmadı, diye devam etti annem. İlk kez böyle açıkça konuşuyordu. Hayvanın tekiydi tabii. Ve gülüyor. Eh, nasıl olduğunu biliyorsun. Ama aynı zamanda şık, kültürlü, yakışıklı bir adamdı. Öyle olmasaydı ona aşık olmazdım. ama küstahlığı yüzünden kendini dokunulmaz sanıyordu. Evde bana karşı öyleydi. Sanki onun sevgilileri olduğunu, beni 3 kuruşluk kadınlarla aldattığını bilmezmişim gibi davranırdı. İtalya'da bile sevgilisi vardı. Bunu çok iyi biliyorsun. O iş seyahatleri hep yalandı. Önemli olan şu ki kendini iş hayatında da dokunulmaz sanıyordu. Tutuklamaya geldiklerinde bunu bir hakaret saydı. Cezaevinden ertesi gün çıkabileceğini sanıyordu. Oysa yıllarca yattı. İçini çekiyor ve fotoğrafın dantelli kenarını okşuyor. Zor yıllardı. Onu görmeye gittiğimde bana ne derdi biliyor musun? Ölüme mahkum biriyle arkadaşlık etmek ne kadar zor, tahmin bile edemezsin. Belki de bu nedenle babam cezaevinden hiç söz etmedi. Savaştan, toplama kampından dönen biri gibi o da sadece unutmak istedi. Nazım okuyuşunu anımsıyor musun? Elbette. Bunlar benim de ezbere öğrendiğim satırlardı. En güzel deniz henüz gidilmemiş olandır. En güzel çocuk henüz büyümedi. En güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımız. Ve sana söylemek istediğim en güzel söz henüz söylememiş olduğum sözdür. Çok az şiiri ezbere bilirdim ve bu da onlardan biridir. Geleceğe ilişkin böylesine yoğun bir umut ve güven veren bu şiiri, bu satırları komünist şair, romantik devrimci, siyasi nedenlerle cezaevine düşmüş Nazım Hikmet yazmıştı. Uğruna mücadele ettiği vatanından uzakta, 1963 yılında Moskova'da can vermişti. Bu şiir belki o tutukluluk günlerinde babama ve anneme de güven vermiştir. En güzel geleceğin orada olduğunu, köşeyi döner dönmez karşılarına çıkacağını düşünmüşlerdir. Oysa o gelecek günün birinde benim için geldi. Bir şekilde büfenin üzerinde duran gondol gerçek oldu. Çünkü ötekilerin hepsi kaldılar. Babam, annem, arkadaşlarım ve yola ben çıktım. İtalya'ya gittim. Daha 17 yaşımdaydım. Taylan gibi Amerika'da okuyacaktım. En azından babamın niyeti buydu. Benim sinema konusunda ayak diremem üzerine bu fikre alıştıktan sonra babam benim için Hollywood hayalleri kurmaya başladı. Yeniden varlıklı bir adam olduğundan benim orada yaşamamı sağlayabilecekti. Ama ben İtalya'ya gitmek istiyordum. Uzun yıllar önce onun annesinin çıkıp geldiği ülkeye. Visconti'nin, Germi'nin, Fellini'nin filmlerinden, 60'lı yılların tatlı hayatından öğrendiğim, beyaz giyinen erkeklerin ülkesine gitmek istiyordum. Aslında beni bekleyen bambaşka, çok daha modern ve antikonformist, daha canlı ve cömert bir İtalya'ydı. Ve geleceğim başlamak üzereydi. Babam için benim gidişime izin vermek, onun var olma, düşünme tarzından çok uzak bir gelecek yolunda bana eşlik etmeye karar vermek kolay olmamış olmalı. Hayatının son aylarında bir gün, ziyaretlerimin birinde beni odasına çağırdı. "Seninle konuşmalıyım," dedi. Ekledi. "Biliyor musun, bu gece Beatrice geldi." "Beatrice mi? Kimden söz ediyorsun?" Yaşlılara özgü zihinsel bulanıklıktan kuşkulanmıştım. "Nasıl yani? Sen Dante'nin ülkesinde yaşıyor ve Beatrice'yi tanımıyor musun?" "O, bizzat o geldi. Sadece biraz tuhaftı. Biliyor musun, bana sanki..." Mühim bir sır verecekmiş gibi biraz daha yaklaşmamı işaret etti. "Biraz lezbiyen gibi geldi." "Lezbiyen mi?" O zaman benimle cinsellik hakkında konuşma yönteminin bu olduğunu anladım. Her şeyi bildiğini ve beni olduğum gibi kabul ettiğini anlamamı istiyordu. Belki de özür diliyordu benden. Ama bunu en son günlerinde bile doğrudan söyleyemiyordu. Belki de bunun nedeni sadece becerememesiydi. Ama ölümünden sonra çekmecelerinde bir belge ararken benimle ilgili küçük anılar, kartpostallar, kartlar buldum. Lise karnem, ilk filmim hakkında bir gazete kupürü, Berlin'e yaptığımız ve unuttuğum bir gezinin fotoğrafları. Duygulandım. Olabilecekken olamayan için. Sahip olamadığım kahraman için. Bu bölümde geçen yabancı sözcüklerin yazılışları. Hen Night. H-E-N N-I-G-H-T Capri. C-A-P-R-I Amalfi. A-M-A-L-F-I. İyi.